Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 24.
Bu aşka hizmet etmek için ilkin öldürmeleri gerekir. Suçsuzluğun egemenliğini kesinlemek için de belli bir suçluluğu benimsemeleri. Onlar için ancak son anda çözülecektir bu çelişki. Yalnızlık ve şövalyelik, el çekme ve umut, ölümün özgürce benimsenmesiyle aşılacaktır ancak. 1881'de 2. Aleksandra suikastı örgütleyen, öldürmeye 48 saat kala tutuklanan Yeliyabov da suikastın gerçek hazırlayıcısıyla ölmek istemişti. Yetkililere yazdığı mektupta iki dar ağacı yerine bir dar ağacı hazırlanması yalnız hükümetin alçaklığıyla açıklanabilir diyordu. 5 dar ağacı birden dikildi. Biri de sevdiği kadın içindi. Ama sorgular sırasında zayıflık göstermiş olan Risakov dehşetten yarı çılgın bir durumda sürüklenerek dar ağacına getirilirken Yeliyabov gülümseyerek öldü. Çünkü Yeliyabov öldürüldükten ya da öldürttükten sonra yalnız kalırsa istemediği ama Risakov gibi yüklenmek zorunda kalacağı bir suçluluk bulunduğunu biliyordu. Dar ağacının eşiğinde Sofya sevdiği adamı ve öteki iki dostunu öptü ama Risakov'a arkasını döndü. Böylece Risakov yeni dininin cehennemliği olarak yalnız öldü. Yeliyabov için kardeşlerinin ortasında ölmek haklı çıkmak demekti. Öldüren kişi daha da yaşamaya razı olursa ya da daha da yaşamak için kardeşlerine ihanet ederse suçludur ancak. Ölmek tam tersine suçu sıfıra indirir. Charlotte Corday, Fokker Timmel'e bunun için haykırır. Vay canavar, beni katil sanıyor. Suçsuzlukla suçluluğun, usla us dışının, tarihle ölümsüzlüğün yarı yolunda yer alan bir insansal değerin iç parçalayıcı ve gelip geçici sezgisidir bu. Bu buluş dakikasında ama yalnız bu dakikada bu umutsuzlara garip bir huzur gelir. Kesin utkuların huzuru. Polyanov hücresinde ölmenin kendisi için kolay ve tatlı olabileceğini söyler. Vanarovski ölüm korkusunu yendiğini yazar. Yüzümde tek kas titremeden, tek sözcük söylemeden çıkacağım dar ağacına. Bu da bana yapılan şiddetin değil, yalnız yaşadıklarımın sonucu olacak. Çok daha sonra Üsteğmen Şimit de öyle yazacaktır. Ölümüm her şeyi tamamlayacak, devamla işkenceyle taçlanarak tartışılmaz, kusursuz olacak. Sonra Kalyalev, yargıçların karşısına suçlayıcı olarak dikilip de dar ağacıyla cezalandırılan Kalyalev, kesinlikle ölümü bu gözyaşları, bu kan dünyasına karşı son bir protesto sayıyorum der. Yine Kalyalev, kendimi parmaklıkların ardında bulduktan sonra herhangi bir biçimde canlı kalmak istediğini hiçbir zaman duymadım diye yazar. Dileğin yerine getirilecektir. 10 Mayıs'ta sabahın ikisinde benimsediği biricik doğrulamaya doğru yürüyecektir. Başında bir fötür şapka, tepeden tırnağa karalar içinde pardösüsüz olarak dar ağacına çıkar. Ölüm mahkumu haçı uzatan rahip Florinski'ye yalnız şöyle der. Yaşamla ilgimi kestiğimi ve ölüme hazırlandığımı daha önce de söylemiştim size. Evet, burada dar ağacının dibinde yok sayıcılığın son dakikasında eski değer yeniden doğar. Bu değer başkaldırmışlık anlayışının bir çözümlenmesi sonunda bulduğumuz varız sözcüğünün bu kez tarihsel bir yansımasıdır. Hem kendi kendisini hem de tükenmez dostluk için ölenin düşüncesiyle Dora Brillant'ın altüst olmuş yüzünde ölümcül bir parıltıyla parlayan budur. Kürekte protesto etmek ve kardeşlerini saydırtmak için Sazanov'u intihara iten de budur. Bir general kendisinden arkadaşlarını ihbar etmesini isteyince onu bir tokatla yere yuvarladığı gün Neçayev'i bile arıtan da budur. Böylece bu yıldırıcılar bir yandan insanların dünyasını doğrularken bir yandan da tarihimizde sonuncu kez gerçek başkaldırının değerler yaratıcı olduğunu kanıtlayarak bu dünyanın yukarısına yer alırlar. 1905 yılı onlar dolayısıyla devrimci atılımın en yüksek noktasını belirtir. Bu tarihten sonra bir düşüş başlar. Kiliselere din kurbanları yapmaz artık. Onların harcı ya da suçsuzluk kanıtlarıdırlar. Sonra papazlar ve yobazlar gelir. Gelecek devrimciler yaşamların değiştirilmesini istemeyeceklerdir. Ölüm tehlikesine razı olacaklar ya devrim için, devrime hizmet etmek için kendilerini elden geldiğince korumayı da benimseyeceklerdir. Öyleyse kendileri için tüm suçluluğu da benimseyeceklerdir. Alçalışa boyun eğme, işte devrimi ve insan kilisesini kendilerinden üstün tutan 20. yüzyıl devrimcilerinin gerçek özelliği budur. Kalyalev tam tersine zorunlu yol olan devrimin yeterli bir erek olmadığını ortaya koyar. evren saygısını önce zorunlu, sonra yetersiz gördüklerini, Kalyalev'le Rusya'da Alman arkadaşları dünya tarihinde Hegel'e gerçekten karşı çıkmış kişilerdir. Görünme yetmiyordu Kalyalev'e. Bütün dünya kendisini onaylasa bile hala bir kuşku kalacaktı Kalyalev'in içinde. Kendisi onaylayabilmeliydi. Coşkun alkışların her gerçek insanda uyandırdığı kuşkuyu susturmak için herkesçe haklı görülmek bile yetmeyecekti ona. Kalyalev sonuna dek kuşku duydu ama bu kuşku onu eylemden alıkoymadı. Bunun için baş kaldırının en arı görüntüsüdür. Ölmeyi, bir yaşamın karşılığını gene bir yaşamla ödemeyi benimseyen kişi, yoksamaları ne olursa olsun, tarihsel birey olarak kendisini aşan bir değerin varlığını kesinler. Kalyalev ölünceye dek tarihe verir kendini, öleceği anda ise tarihin yukarısında yer alır. Bir bakıma kendisini ona yiye tuttuğu doğrudur. Ama neyi yiye tutar, duralamadan ölüme attığı kendi varlığını mı, yoksa cisimlendirdiği, yaşattığı değeri mi? Yanıt kuşkulu değildir. Kalyalev ve kardeşleri yok sayıcılığı alt ediyorlardı. Şigalevcilik. Ama bu yenge yarınsız olacaktır. Ölümle birleşir. Yok sayıcılık geçici olarak kendini yenenlerden sonra ayakta kalır. Devrimci Sosyalist Parti'nin göbeğinde bile siyasal aldırmazlık yengeye doğru yürümesini sürdürür. Kalyalev'i ölüme yollayan önder Azev çifte oyun oynar. Bir yandan bakanları, dükleri öldürtürken bir yandan da devrimcileri Ukrayna'ya ihbar eder. Kışkırtıcılık her şeye izin vardır'a eski yerini verir. Tarihi yerini saltık değerle özdeşleştirir. Bu yoksayıcılık bireyci sosyalizmi etkiledikten sonra Rusya'da 80 yıllarında ortaya çıkan bu bilimsel denilen sosyalizme de bulaşacaktır. Nechayev ile Marx'ın ortak kalıpları 20. yüzyılın tümcül devrimini doğuracaktır. Bireysel yıldırıcılık tanrısal hakkın son temsilcilerini kovuştururken devlet yıldırıcılığı da bu hakkı toplumların kökünden kazımaya hazırlanıyordu. Son erekleri gerçekleştirmek için iktidarı alma teknikleri bu ereklerin örnek doğrulanışından daha üstün sayılmaya başlar. Gerçekten de Lenin görkemli bulduğu bir iktidarı ele geçirme anlayışını Nechayev'in bir arkadaşı ve ruhsal kardeşi olan Tkaçev'den alır. Bunu kendisi şöyle özetler. Her şeyin gizli tutulması, üyelerin özenle seçilmesi, meslekten devrimciler yetiştirilmesi. Çıldırarak ölen Kaçev, yoksayıcılıktan asker sosyalizmine geçişi sağlar. Bir Rus Yakobinciliği yaratacağını ileri sürüyordu. Ama her türlü erdemi yatsıdığına göre Yakobinlerden yalnızca eylem tekniğini almıştı. Sanatın ve aktörenin düşmanıdır. Usla us dışını yalnız teknikte uzlaştırır. Ereği devlet yönetimini ele geçirerek insan eşitliğini gerçekleştirmektir. Gizli örgüt, devrimci kollar önderlerin diktatörlük gücü gibi konular öylesine büyük, öylesine etkili bir başarı kazanacak olan aygıt olgusunu değilse de kavramını tanımlar. Yönteme gelince, Kaçev'in yeni düşünceleri benimseme yeteneğinden yoksundurlar diye 25 yaşını aşmış tüm Rusları yok etmeyi öne sürdüğü düşünülürse bu konuda doğru bir görüşe varılabilir. Gerçekten dahice bir yöntem doğrusu. Çocukların azgın eğitiminin ezilmiş büyükler ortasında yapıldığı üstün devlet tekniğinin gözde yöntemi. Sezar sosyalizmi, tarihsel mantığın egemenliğiyle uzlaşmayan değerleri yaşattığı oranda bireysel yıldırıcılığı suçlayacaktır kuşkusuz. Ama tek doğrulama olarak tanrılaşmış insanlığı kurmak ereğiyle yıldırıyı devlet düzeyine çıkaracaktır. Burada bir halka tamamlanır. Şimdi devrim, gerçek köklerinden kopmuş, tarihe boyun eğdiği için insana olan bağlılığını yitirmiş olarak tüm evreni köleleştirmeyi düşünmektedir. Cinlerde onursuzluk hakkını isteyen yok sayıcı, Berkovenski'nin göklere çıkardığı şigalevcilik çağı başlar artık. Mutsuz ve dizginlenmez bir düşüncedir. Kendi kendinden başka bir anlam taşımayan bir tarih üzerinde egemen olabilecek tek şeyi güç istemini seçer. İnsan dostu Şigalev'de inancası olur. Bundan böyle insanlık aşkı, insanların köleleştirilmesini doğrulayan bir kanıt durumuna gelir. Eşitlik delisi Şigalev, uzun düşüncelerden sonra gerçekten umut kırıcı olsa bile bir tek öğreti olanak bulunduğu sonucuna varmıştı umutsuzlukla. Sınırsız özgürlükten yola çıkarak sınırsız zorbalığa geldim. Her şeyin yoksanması olan tümcü özgürlük, tüm insanlıkla özdeşleşmiş yeni değerlerin yaşatılmasıyla yaşayabilir ancak. Ancak bunlarla doğrulanabilir. Bu yaratma gecikirse, insanlık ölünceye dek kendi kendini yiyecektir. Bu yeni yasalara giden en kısa yol, tümcü diktatörlükten geçer. Kişilik haklarını insanlığın onda biri taşıyacak, bu onda bir, geri kalan onda dokuz üzerinde sınırsız bir yetki uygulayacak. Bunlar kişiliklerini yitirecekler, bir sürü gibi olacaklardır. Edilgen boyun eğişle yetinecek, böylece ilk arılığa, bir bakıma, ilk cennete geri dönecekler. Burada çalışacaklardır. Ütopyacıların düşlediği filozoflar hükümetidir bu. Ne var ki bu filozoflar hiçbir şeye inanmamaktadır. Cennet ülke gelmiştir ama gerçek başkaldırı yatsımaktadır. Ravahol'un yaşamını ve ölümünü kutlayan coşkun bir yazın adamının deyimini kullanmak gerekirse, şiddetçi İsa'ların egemenliğinden başka bir şey söz konusu değildir. Berkovenski acı acı, yukarıda papa, çevresinde biz, aşağımızda da şigalevcilik der. 20. yüzyılın tümcü dinleri, devlet yıldırıları böyle belirir. Bugün tarihimizin bir yanı üzerinde yeni derebeyleri, büyük engizitörler, ezilmişlerin başkaldırısını kullanarak sürdürüyorlar egemenliklerini. Saltanatları acımasız ama romantiklerin şeytanı gibi acımasızlıklarını taşınması ağır bir yük olması dolayısıyla bağışlatıyorlar. Arzuyu ve acıyı kendimize ayırıyoruz. Kölelerin payına da şigalevcilik düşecek. Yeni, oldukça da çirkin bir kurbanlar soyu doğuyor böylece. Acıları başkalarına acı çektirmekten başka bir şey değil. Kendi efendiliklerinin kölesi oluyorlar. İnsanın tanrı olması için kurbanın da alçalarak cellat olması gerekir. Kurban da cellat da umutsuz bunun için. Artık ne kölelik ne de güç erişebilecek mutluluğa. Efendiler hırçın, köleler asık suratlı olacak. Hakkı vardı St. Justin. Halka acı çektirmek korkunç bir şeydir ama her birini bir tanrı yapmaya karar verdikten sonra insanları tedirgin etmekten nasıl kaçınılabilir? Tanrı olmak için kendini öldüren Krylov'un intiharının Verkovenski'nin suikastı için kullanılmasına boyun eğdiği gibi, insanın kendi kendini tanrılaştırması da başkaldırının yarattığı çamurlu yollarına, tarihimizin hala içinden çıkamadığı bu yollara sapar. Devlet yıldırıcılığı ve us dışı yıldırı. Tüm yeni devrimler devletin güçlenmesiyle sonuçlanmıştır. 1789 Napolyon'u getirir. 1848 3. Napolyon'u, 1917 Stalin'i, 20 yıllarında İtalya'da çıkan kargaşalıklar Mussolini'yi, Weimar Cumhuriyeti de Hitler'i. Bu devrimler, hele 1. Dünya Savaşı, tanrısal hukukun son kalıntılarını da sildikten sonra, gittikçe artan bir gözü karalıkla insansal ülkeyi, gerçek özgürlüğü kuracaklarını ileri sürmekten geri durmazlar. Devletin o gittikçe artan tüm güçlülüğü bu hırsı her seferinde onaylar. Bunun en sonunda gerçekleşemeyeceğini söylemek yanlış olur. Ama nasıl gerçekleştiği incelenebilir. Ders de arkadan gelir belki. Bu denemenin konusu olmayan birkaç açıklama yanında, yeni devletin görülmedik ve dehşet verici gelişimi, gerçek başkaldırı anlayışına yabancı olmakla birlikte, zamanımızın devrimcilik anlayışını doğurmuş olan ölçüsüz teknik ve felsefe hırslarının mantığa uygun sonucu olarak görülebilir. Marx'ın ön bilimsi düşü, Hegel ya da Nietzsche'nin önceden bildirdikleri, Tanrı ülkesinin kökü kazındıktan sonra ussal ya da us dışı ama her iki durumda da yıldırıcı bir devlet çıkarır ortaya. Doğrusunu söylemek gerekirse 20. yüzyılın faşist devrimleri devrim diye adlandırılmaya değmez. Evrensel hırsları eksiktir. Mussolini de Hitler de bir imparatorluk yaratmaya çalıştı kuşkusuz. Nasyonel sosyalist ülkücüler de açık açık dünya imparatorluğunu düşündü. Alışılmış devrim akımlarından farkları, yoksayıcı kalıpta usu tanrılaştıracak yerde us dışını hem de yalnız us dışını tanrılaştırmayı seçmiş olmaları. Böylelikle evrenselden el çekiyorlardı. Yine de Mussolini Hegel'den, Hitler Nietzsche'den geldiğini söyler. Tarihte Alman ülkücülüğünün bazı ön bilgilerini canlandırırlar. Bu bakımdan başkaldırı ve yoksayıcılık tarihinin malıdır. İlk olarak hiçbir şeyin bir anlamı bulunmadığı, tarihin de gücün rastlantısından başka bir şey olmadığı düşüncesi üzerine bir devlet kurdular. Sonuçta gecikmedi. Mussolini daha 1914'te anarşinin kutsal dinini muştuluyor, her türlü Hristiyanlığın düşmanı olduğunu bildiriyordu. Hitler'e gelince, onun dini hiç duralamadan yazgı tanrı ve Valhalla ile birleşiyordu. Tanrısı bir toplantı kanıtıydı. Söylevlerinin sonunda bir tartışma kızıştırma biçimiydi gerçekten. Başarısını sürdürdüğü sürece esinli olduğuna inanmayı yev tuttu. Bozgun zamanında halkın ihanetine uğradığı kanısına vardı. Bu arada kendini herhangi bir ilke önünde suçlu bulmuş olabileceğini gösteren bir şey çıkmadı ortaya. Naziliğe bir felsefe görünüşü verebilmiş olan biricik üstün bilgili insan Ernst Jünger de yok sayıcılığın kalıplarını seçmiştir. Us'un yaşama ihanetine verilebilecek en iyi yanıt, Us'un Us'a ihanetidir ve bu çağın en büyük, en acımasız hızlarından biri de bu yıkma çabasına katılmaktır.
Ayrım sonu.